Ayrım 16. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 197. Abid Dursun. 90'lı yıllara çok iyi bakmak gerekiyor. Bize Turan Dursun'dan söz eder misiniz? Turan Dursun deyince akla iki Turan Dursun gelir. Biri eş ve baba Turan Dursun, diğeri bilim adamı, gazeteci, yazar Turan Dursun. Baba ve eş Turan Dursun son derece müşfik, sevgi dolu, ailesine inanılmaz derecede bağlı, yaşama sevinci çok yüksek, doğayla barışık, doğanın her rengiyle barışık bir Turan Dursun. Bu kadar yüksek insan ve doğa sevgisi bilim adamlığının getirdiği topluma karşı olan sorumluluk ve duyarlılığından kaynaklandığını söyleyebilirim. Bilim adamı Turan Dursun'u ise anlatmaya benim gücüm yetmez. Çünkü bilim adamı Turan Dursun'un yayımlanmış eserlerini okumak, onu anlamak, üzerinde değerlendirmeler yapmak birkaç ömür ister. Çocukluğu yoksulluk içerisinde geçmişti. Okula gitmeyi çok istemesine karşın babası okula göndermemiş, yaşıtları önlükleriyle okula gidip gelirken yüreğinin bir yerinde bir şeylerin koptuğunu hissetmişti. Diğer çocuklar gibi kalemi, defteri, çantası olsun istiyordu. Sırf babasının idealleri uğruna çocuk yaşta memleketin en ücra köşelerine din eğitimine gönderilmişti. Oyuncaklarıyla oyun oynaması gereken bir yaşta Moğollalardan acımasızca dayak yemiş, akranlarının koşup oynadığı, okullara gittiği bir yaşta, ana kucağından, baba ocağından binlerce kilometre uzakta tek başına tutunmaya çalışmıştı yaşama. Parasızlığa, açlığa direnmiş, asla yılmamış, pes etmemişti. Ne çocukluğunda, ne gençlik yıllarında, ne de olgunluk çağında gönlünce harcayacak parası olmuştu. Parasızlık yakasını bir türlü bırakmamıştı. Aslında isteseydi birçok insanın hayal bile edemeyeceği kadar çok parası, malı mülkü olurdu belki de. Vaizlik, müftülük yaptığı yerlerde insanlar kapısını aşındırmış, ondan sorunlarına çare olacak muskalar yazmasını istemişlerdi. Ama aklından bile geçmedi paralarını alıp onları kandırmak. Tehditler ne zaman başladı? Ben 6 yaşlarındaydım. Anımsadığım ilk tehdit o yıllarda oldu. Tabii ondan sonraki süreçte babam sürekli tehdit aldı. Öldürüldüğü güne kadar, yani yaklaşık 25 yıl tehdit aldığını söyleyebilirim. Yaşasaydı, yine tehditler devam edecekti. Babama yönelik en yoğun tehditler 1988-89 yılları arasında geldi. Tehditler telefonla ya da mektuplarla yapılıyordu ve bu mektupların birçoğu Güneydoğu'dan geliyordu. Babam çok iyi bir mektup okuyucusuydu. Öyle ki terör örgütlerinin eylem şeklini bile bu mektuplardan öngörebiliyordu. Böyle olduğu için tehditlerin çoğunu dikkate almıyordu. Ama öldürülmeden kısa bir süre önce gelen bir tehdit telefonu babamı endişelendirmişti. Hemen telefon numarasını değiştirdi. Ancak numara değiştikten yaklaşık 2 saat sonra gelen bir tehdit telefonu ile terör örgütlerinin devlet kurumları içinde ne kadar güçlü bir ekipmana sahip olduklarını bir kez daha öğrenmiş olduk. Mektuplar çoğunlukla imzasızdı. Kimi zarfların içinden mektupla birlikte mermi çekirdeği de çıkıyordu. Mektupta yazılı, "Bunu kabak çekirdeği sanma" gözdağıyla birlikte. Aynı dergide yazı yazan arkadaşı Şule Perinçek bir gün ona "Korkmuyor musunuz?" diye sormuş. Babam duraksamadan yanıt vermişti. Salman Rüşdi'yi kınadım. Çünkü özür diledi. Babam korkusuzdu. Uzun yıllar içerisinde hiç kimsenin ulaşamadığı bilgilere ulaşmıştı. Zaten düşüncesindeki dinsel sarsıntı da o zaman başlamıştı. Ulaştığı bilgiler çok önemliydi. Milyonlarca insan kandırılıyor, bir yalanın peşinden koşturuluyordu. Bir avuç insan da en acımasız biçimde bunu kullanıp sayısız insanın bu yolla kanını, iliğini sömürüyordu. Elindeki bilgi bu nedenle çok önemliydi. İnsanlığın mutluluğu, gönençli olması bu bilgilerin gün ışığına çıkarılmasına bağlıydı. Öyle bir yol ayrımına gelmişti ki, ya bilgileri daha iyi bir yaşam uğruna insanoğlundan gizleyecek ya da edindiği bilgileri açıklamak uğruna ölümü göze alacaktı. Olay nasıl oldu? Babam Avrupa'da bir dizi konferansa katılacaktı. Gurbetteki Türklere laikliği anlatacaktı. Laikliğin, aydınlanmanın yaşamları için neden vazgeçilmez olduğunu söyleyecekti. Onlara, karanlığın oyununa gelmeyin diyecekti. Yurt dışındaki Türkler üzerine oynanan oyunları kimse görmüyordu. Nice dolaplar çevriliyor, nice kapanlar kuruluyordu. Babam evinden çıkarken suikaste uğruyor. O haftaki yazısını dergiye götürecek, oradan da pasaportunun vize işlemleriyle ilgilenecekti. Babam orada yerde yatarken evine giriliyor, bir takım belgeler, eserleri, çalışmaları alınıyor. Karakol vurulduğu yere birkaç dakikalık mesafedeyken, olaydan 45 dakika sonra karakolun haberi oluyor. ve aynı saatlerde İran radyosuna birinci haber olarak veriliyor. Ama bir takım kişilerin anında haberi oluyor, birkaç dakika içerisinde kim olduklarını bilemediğimiz sivil kişiler eve giriyorlar, arama tarama yapıyorlar. İşin ilginç tarafı, bu insanlar kapıcıyı buluyorlar, kapıyı açtırıyorlar. Evden bir takım şeyleri siyah poşetlere doldurarak alıyorlar. O sırada karakol polisi geliyor, geldiğinde işlemlerin büyük bir bölümü bitirilmiş durumda. Bunun resmi bir kaydı yok. Ancak ben kapıcıdan aldığım bilgilerle bunları size söylüyorum. Turhan Dursun'un evinden alınan çalışmalarına ulaşılamadı mı? Sarı Basın Kartı bir gazeteci yazar ve tüm ömrünü bilimsel uğraşlara adamış bir bilim adamı olmasına karşın evine girilerek evi adeta talan edildi. Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına başvurarak evden alınanları yazılı olarak talep ettim. Defalarca yapılan basın toplantılarında, ödül ve anma törenlerinde, TV ile radyo programlarında devletin en üst düzeyinden en alt düzeyine tüm sorumluluk sahibi yetkililere çağrılarda bulundum. 18 yıldır bu konu gündemde tutulmasına karşın gariptir ki devletin sorumluluk sahibi hiçbir yetkilisinden ses çıkmadı. Hiçbir yetkili ama hiçbir yetkili siz ne istiyorsunuz, yok böyle bir şey dememiştir. Bu da şunu gösteriyor, bir alınmışlık var ama itiraf edilemiyor. Evden alınan Kutsal Kitapların Kaynakları adlı çalışması çok önemli bir çalışmaydı. Tüm dinler üzerine yapılan bir araştırmaydı. Böyle bir araştırmanın bir daha yapılabileceğine inanmıyorum. Babamın evinden alınıp bugüne kadar verilmeyen çalışmalarıyla ilgili verdiğimiz mücadeleye karşılık bir tek görüş belirtilmeden suskun kalınması Turan Dursun suikastinden bile çok önemlidir. Bu suikasti gölgede bırakacak önemli derinliği olan bir olaydır. Özellikle bunun altını çiziyorum. Biz 18 yıldır bunlara ulaşmaya çalışıyoruz ki bunlar bir daha ortaya çıkarılması mümkün olmayan eserler. Basıma hazır bu eserlerin devlete ait ya da ilintili birimlerin elinde olduğunu düşünüyoruz ve bu eserlerin iadesi yapılıncaya kadar da kutsal mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bugün geriye baktığınızda olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Turan Dursun'un öldürülmesi basit bir olay değildir. Birkaç yüzyılda çıkacak bir bilim adamının yok edilmesi, Turan Dursun'un susturulması, ülkemizde ve dünya coğrafyasında büyük bir ekonomik rantın azınlık bir elde toplanmasına dönük yapı, tüm operasyonların bir sonucudur. Turan Dursun'un öldürülmesi, dünya yaşam gelirinin büyük bölümünü elinde tutan çok azınlık bir kitlenin, milliyeti önemli değil, bu azınlığın, bu tahakkümün, tüm dünyanın yaşam olanakları elinde tutma hırsı ve gücünün devamını tesis etmeye yönelik bir operasyonudur. Turan Dursun, insan hakkının pranga altında alınmasına karşı mücadele ediyordu. Biz buna aydınlanma diyoruz. Bu aklın özgürleşme projesiydi. İnsanlar ne kadar bu projede hayat bulur, kendine gelir, aklını prangalardan kurtarırsa, dünya yaşam olanaklarını elinde tutanlara karşı bir direnç olur. Kulluktan çıkıp, kadercilikten çıkıp, alın yazısından çıkıp dünya coğrafyasında hakkı olanı isteyecektir. Bu yüzden önemli bir olaydır. Turan Dursun'un öldürülmesi, bir grup saz şeriatçı teröristin, İslamcı militanın işi değildir. İslam dinini bilenler çok iyi bilir. Bu tür katli vacip fetvalar çok yüksek otoritelerden icazet alınarak yapılır. Dinsel anlamda bir otorite olan Turan Dursun'u öldürmek için düğmeye basacak kişinin çok yüksek mertebelerde olması gerekir. Bugün Türkiye'de eğer 90'lı yıllarda katledilen aydınların gücünde olan aydınlar olsun, bugün o aydınları da sustururlar. Bugün ne yazık ki katledilen aydınların gücünde aydın yok. Birkaç aydın var ama o kadar etkili ve güçlü değiller. Bir Turan Dursun, bir Uğur Mucu, bir Muammer Aksoy, bir Bahriye Üçok çıkmaya kalksın, inanın öldürürler. Bunun nedenini neye bağlıyorsunuz? Bunun nedeni Dünya Paylaşım Savaşı'dır. Dünya Paylaşım Savaşı'nda bugün karşımıza iki unsur çıkıyor. Bunların biri enerji kaynakları, diğeri su. Bir üçüncüsü de son yıllarda devreye girdi. Bu da tahıla dayalı gıda üretimidir. Bunların ikisi özellikle Orta Doğu bölgesinde etkin, üçüncüsü ise Türkiye'de. Tarıma elverişli ovalarımız var. Uzun yıllar bizi tarımsal yönden geri bırakmalarının iki nedeni var. Birincisi çok tarım yaptırarak toprağın kalitesini düşürmemek. Yarın el koyacakları toprakların verimi iyi olma zorunda. İkincisi ise ekonomik anlamda dışa bağımlı hale getirmek. Hem su kaynaklarında hem de enerji kaynaklarında önemli bir bölgedeyiz. Paylaşım savaşımında çok önemli bir yeri var Türkiye'nin. Böyle bir bölgede İslam kartını oynamak çok önemli. Çünkü İslam kendi özünde itaat ve biadı emreder. İnananları mutlak itaat kültürüyle yetiştirirler. Her şeyin Tanrı'dan geldiğine inanır. İnsanların çok önemli yaşamsal kaynaklarını alırsan ve buna da dersen ki Allah böyle takdir etti, isyan veya başkaldırı olmaz. Sen bir avuç insan olarak tüm kaynakları yutarsın, onlar da bakar. Suikastin ardında kimler var? Bunun en büyük kaynağı İran'dır. Neden İran'dır? Bunu anlatayım. İran'da Turan Dursun öldürüldüğünde Rafsanjani dönemi yaşanıyordu. İran devrim ihracı dönemini yaşıyordu. Turan Dursun, İran ölçekli o politikaya ters bir insandı. İran'ın başarılı olması için, devrim ihracının şeriatçı yapılanla da başarılı olabilmesi için en önemli unsur İslam dünyasında onlara göre kötü örnek olan laik Atatürkçü Türkiye'nin İslamlaştırılması gerekiyordu. Türkiye'yi bu halde bırakıp o projeyi hayata geçirmeniz mümkün değil. Bu laik rejimin en önemli mihenk taşları olan Turan Dursunların, Uğur Mumcuların, Bahriye Üçokların, Ahmet Taner Kışlalıların, Muammer Aksoyların öldürmesi gerekiyordu. Cumhuriyeti ayakta tutan, tehditlere aldırmayan, korkusuzca çıkışları olan bu önemli aydınların toplumsal anlamda etkili çıkışlarının susturulması gerekiyordu. Yazılarıyla, radyo TV programlarıyla, konferanslarıyla toplumu ayakta tutan o mücadele aşkını veren aydınlardı. Bu aydınların temizlenmesi gerekiyordu, onlara göre bunu yaptılar. İran şunu biliyordu, Turan Dursun dinin içinden gelen ve dini çok iyi bilen bir aydındı. Dinsel alanda bir şey söylediğinde herhangi bir aydının söyleminden çok daha etkili olacaktı. Turan Dursun, ayakta kaldığı sürece kafalarındaki şeriatçı düzeni gerçekleştirmek olanaksızdı. Bunun yanında AB ülkelerini katabiliriz. Amerika'yı katabiliriz, Türkiye'de ve Orta Doğu'da şeriatçı örgütlenmelere destek verenlerin en başında Almanya gelir. Bu belki kamuoyunda bilinmiyordu. Alman istihbaratı şeriatçı örgütlenmelere, İslam'ı örgütlenmeye, Hizbullah'ı da dahil bunların İran kadar Almanya'nın da çok önemli desteği olmuştur. Turan Dursun'u vuran silah Alman menşeliydi. Sıradan bir silah değildi ama üzerine gidilmedi. Ayrıca Turan Dursun'u vuran tetikçi de bir süre Almanya'da kalmış ve oradan İran'a geçmiştir. Almanya'ya kim götürdü onu? Belki de elçiliğin korunmasıyla gitti. Kim bilir? Bu da çok önemli noktadır. Dava sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Turan Dursun cinayetinin asıl tetikçisi değil de cinayete gözcülük ya da planlayıcılık yapanlar yargılandı. Tetikçi Muzaffer Dalmaz'dı. Dalmaz'ın Almanya üzerinden İran'a kaçtığını, Turan Dursun'un öldürüldüğü silahın da Alman menşeli olduğunu biz bilebilirken devletin bu noktada hiçbir şey yapmıyor olması, devletin faili meşhul cinayetlere yaklaşımını zaten ortaya koyuyor. Ayrıca bu noktada Almanya'nın rolünü mutlaka sorgulamak gerekir. Dava sonucunu çok önemsemiyorum, bir şey ifade etmez. Tetikçi bulunsa ne olacak? Bunlar akıllarına tecavüz edilmiş, insanlıktan çıkmış insanlar. Bir değerlendirme yapmaları mümkün değildir. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? İki şey var. Türkiye'nin 1990 yılına bakmak lazım. Çünkü 1990 yılı Türkiye'yi dönüştürme projesinin başlangıç tarihidir. AB, ABD ve onların elinden Orta Doğu'da rol çalmaya çalışan İran, Suriye gibi içinde yer aldığı bazı ülkelerin Orta Doğu ve Türkiye üzerinde bir takım senaryoları hayata geçirme girişimleri var. 1990 yılı bu çalışmalar sürecinde çok önemli bir tarihtir. 90'lı yıllarda yapılan suikastlere çok iyi bakmak gerekiyor. Toplumun aydınlanma olmadan hiçbir şey olamayacağını, aydınlanmanın her kapıyı açan bir maymuncuk olduğunu bilmesi gerekir. Aydınlanma olmadan özgürlüğün olamayacağını, eşit bir paylaşımın olamayacağını, çağdaş hukukun olamayacağını, insan haklarının olamayacağını bilmek zorunda. Aydınlanma, özünde laiklik olmadan hiçbirinin olmayacağını çok iyi bilmek gerekir. Laikliği kaldırdığınız zaman hiçbir şey olmaz. Kulluk başlar, kulluktan sonra da biat başlar, teslimiyet başlar ve bunların olduğu yerde hiçbir hak olmaz. Dolayısıyla bu kadar önemli. Bu anlamda herkesin buna sahip olması gerekir, sahip olmak zorunda. Mayıs 2008. 1934 yılında Sivas'ın Şarkışlı ilçesinin Yapaltın köyünde doğdum. Babam Abdullah, anam Hatun. Ben 5 yaşındayken babam ailemizi alıp Ağrı'nın Tutak ilçesinde götürdü. Babasının ve dedesinin yeriymiş oralar. Kendisi oralarda imamlık yaparken beni de büyük din adamı olayım diye Arapça okutacak hocaların yanına verdi. Tutak müftüsünde okudum bir süre. Sonra 8-9 yaşındayken Kürt mollalarının ve önemli bir Kürt şeyhinin bulunduğu Kargalı köyüne götürülüp bırakıldım. Arapça okurken Kürtçeyi de öğrendim. Yememi içmemi Şeyh Ramazan sağlıyordu. Köyün camiinde yatıp kalkıyordum. Arapça dil bilgisinden zarfı bitirdim. Nahiv'den de epeyce okuduktan sonra başka köylere ve başka mollaların yanına gittim. Ve köy köy O molla senin, bu molla benim, dolaştım yıllarca. Yalnızca Ağrı'nın değil, başka illerinde, örneğin Erzurum'un, Muş'un, il ve ilçelerinde, bağlı köylerde okudum. Genellikle Kürt hocalarında, biraz da Çerkes hocalarında okudum. Kürtçeyi çok iyi, Çerkesçeyi de oldukça öğrendim. Ama Türkçeyi çok az biliyordum artık. Bildiğim Türkçeye de Türkçe demek için 1000 tanık gerekliydi. 15 yaşıma değin böyle dolaşıp okudum. Çok zeki olduğum ileri sürülürdü. Çünkü o yaşa değin, o yörelerde okutulan İslami ilim şubelerinin hemen tüm metinlerini ezberlemiş, şerhlerini de anlayarak ama hızla okuyup geçmiştim. Askerliğime değin başka il ve ilçelerde de okuyup hocalardan icazet aldım. 1955-1957 arası askerliğimi yaptım. Okuma yazmayı askerlikte öğrendim. İlkokul diplomasını da tesisten sonra Mahmut Paşa İlkokulu'ndan, İstanbul'da, dışarıdan girerek aldım. Bir süre İstanbul'da yüksek dereceli talebelere ve hocalara Arapça, İslami bilim dallarında dersler verdim. Kimi kursların organizasyonunda çok sayıda vaiz, müftü yetiştirdik. Bugün de bu kursların çoğu sürüyor. Ve sonra sınavlara girip kazanarak kendim de vaiz, müftü oldum. İlk görevim Tekirdağ'da oldu. Önce merkez vaizliği, sonra müftülük. Yıl 1958-1959. Sivas'ın Gemerek Müftülüğü, yıl 1961. Sivas Bölge Müftüsü oldum ardından. 1962 başından 1964 sonuna değin. Bu arada ortaokul bitirme sınavlarına girip diploma aldım. Daha sonraları lise bitirmelere de girdim ama ne yazık ki bitiremedim. Sivas Müftülüğü'nde Nurcu ve Süleymancılarla savaşımlarda bulundum. Onlarla birlikte Deveci karşıma çıktı. Deveci çok zengin birine deniliyordu. Bu zengin, öteki zenginleri de sürükledi. Hepsi birlikte karşıma çıktılar. Valiyi de yanlarına aldılar ve telgrafla sürüldüm. Manisa'ya, ardından Tokat'a. Ama paşalar nakilleri durdurup beni yeniden Sivas'taki görevime döndürdüler. Sivas Semiyan Komutanı Cemal Paşa ve Doğu Menzil Komutanı Fahri Paşa. Çünkü 620 İmam Hatip'in valizlerle birlikte Cumhuriyet Bayramı'na katılmalarını sağlamıştım. Ayrıca Atatürk'ün heykeli önünde saygı duruşunda bulunmalarını gerçekleştirmiştim. Atatürkçü müftü deniyordu. İstanbul'da Atlas Sineması'nda Atatürk'ü ölüm yıldönümünde anma törenine başbakan yardımcıları ve öteki konuşmacılarla birlikte konuşmacı olarak katılmıştım. Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı'nın çağrılısı olarak. Bu ve benzeri olaylar basında yer almış, yankılar uyandırmıştı. Sonra Atatürk plaketi verilmişti. Basında çok yer alan bir olayda Cinayetler Köyü diye bilinen bir köyün, Kalın Köyü'nün barışa kavuşturulmasıydı. Müftü olarak ve halkı inandırarak başarmıştım. Ne var ki bütün bunlar, Nurcu, Süleymancı, Deveci ile harekete geçen çevrelerin beni Sivas'tan attırmalarını önlemeye yetmedi. Bir ara önler gibi oldu ve ben Sivas'ta kalarak 40 gün süreyle Güney İl ve ilçelerini Diyanet yönünden teftişle görevlendirildim. Ama oraya gönderildiğim zaman Sivas valisi Sivas'taki görevime son vermişti. Bu yüzden 2 ay kadar maaş alamamıştım. Ve bakan Saffet Omay eliyle, "Kardeşim sen ne biçim müftüsün? Bütün Sivas halkını ayağa kaldırdın, üzerimize yürüttün. Senin alınmanı istiyorlar" biçimindeki sözlerle alındım Sivas'tan. Öyle dendiği zaman Sivas'ın 30 mahalle muhtarı binlerce imzayla "Biz müftümüzü istiyoruz" diyorlardı. Tüm partilerden vardı. Vali ise muhtarları dize getirmek için nezarete aldırtmıştı. Tümene çağrılan validen hesap sorulmuştu ama bir yarar sağlamamıştı. Vali falanca partiden senatör adaylığına ilişkin söz almıştı. Bunu bana da açıkça söylemiş, beni sevdiği halde beni attırmak isteyenlerle birlik olmak zorunda bulunduğunu ifade etmişti. Paşalar valinin Sivas'tan başka yere, Maraş'a naklen atanmasını sağladılar. Ama benim artık Sivas'ta kalmamı sağlayamadılar. Daha nice olaylar oldu ve ben Sivas'tan Altındağ Müftülüğü'ne, oradan da Sinop Türkeli Müftülüğü'ne sürüldüm. Maaşım çok azdı, sürülmeler beni alt üst etmişti. Durumumun TRT'de düzelebileceğini söylediler. Bir mektup yardımıyla bu kuruma geçtim. Yıl 1966. TRT'de bir süre genel evrak kayıt memurluğu yaptım. Sonra yayın kesimine alındım. Dinsel programlar verildi. 1968'den 1976 yılına değin bu programları yaptım ve yönettim. Bu arada dış yayınlarda da posta kutusu, dinleyicilerle baş başa, din ve ahlak gibi programlar yaptım. Ücretli. Sonra sınavına girerek prodüktör oldum. 1976 yılında Şaban Karataş'ın taşıyla Erzurum Radyosu'na sürüldüm. Bu arada dinsel programlar alınmıştı benden. Artık her gün sürgünler listesinde düzenli olarak yer alıyordum. Liste olmadığı zamanlarda da. Ve sürüldüm. Dinsel programlar alınınca dinseli olmayanlar yaptırıldı bana. Ne var ki o da doğru dürüst yaptırılmadı. Yaptığım programlar nedense kolay kolay denetimden geçmiyordu. Yine de denetimden kurtardıklarım oluyordu. Programlarım dinleyenlerce büyük ilgi görüyordu. Düşünce tarihimizden sayfalar, kendi önerim. Başlangıcından bu yana insanlık, kendi önerim. Vergi programı, akşama doğru gibi programların yapımcısı olarak çalıştım. Dinsel programları benden aldırtmayı başaran çevreler yine peşimi bırakmamıştı. Din ve Diyanet çevreleri, bu adam dinsizdir, atın bu adamı TRT'den diyorlardı. Buyruk veriyorlardı, hem de resmi buyruk. Örnek, Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Kurulu 15 sayfalık bir karar kalemi almıştı. Bu kararı Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, boyunun ve kollarının uzun olduğunu göstererek TRT Genel Müdürü Doktor Cengiz Taşer'e bir şiddet yazıyla gönderdi. Karar gerçekten çok şiddetliydi. TRT'den atılmam isteniyordu. Başlangıcından bu yana İnsanlık adlı dizi programının üstüne ateş püskürülüyordu. Sapık Darwin teorisine yer verildiği açıklanıyor, dinsizlik yapıldığı gerekçesiyle programın hemen yayından kaldırılması ve yapımcısının da atılması ya da en ağır biçimde cezalandırılması buyuruluyordu. Dizi önce engellendi, sonra da yayından kaldırıldı. Cezalandırılmam da olmadı değil, sürüldüm. Ne var ki TRT'den atılmamıştım daha. Program dizisine ilişkin yönüyle buyrukları gerçekleştirilen Diyanet, temsilcisi aracılığıyla bir danışma kurulu toplantısında TRT'ye resmen teşekkür etmiştir. Diyanet buyruğunun ve tüm benzer çevrelerin bana ilişkin isteklerini daha büyük çapta yerine getiren Doğan Kasaroğlu ve yönetimi olmuştur. Kasaroğlu gelir gelmez hemen Doğu Karadeniz bölgesine gönderilmiştim. Sözüm ona inceleme ve araştırma yapmak üzere. Oysa prodüktördüm ve böyle bir görevim olamazdı. Oradaki görevim sırasında Karataş dönemindeki bir olay bahane edilerek 1980 yılının en ağır disiplin cezası verildi. Uydurma olay 1976 yılına ait. Oradan gelip Ankara'daki görevime başladım. Ve bir gün sonra üstelik 2-2,5 saat gibi bürokrasi tarihindeki belki de eşine az rastlanır bir çabuklukla İstanbul'a sürüldüm. Meğer kafayı üşütmüşüm. Yani resmi gerekçe içine düştüm ileri sürülen bunalım. Öylesine derin bir bunalım içine düşmüştüm ki son aylarda iş ve çevremle hiç uyum sağlayamıyormuşum ve programlarımı aksatıyormuşum. Oysa son aylarda ben program yapımıyla yükümlü değildim. Araştırma ve inceleme ile yükümlüydüm. İnsan yükümlü olmadığı şeyi nasıl aksatır? İstanbul'da bir süre prodüktör olarak kaldıktan sonra yıllarca emek verdiğim, sınavla kazandığım bu görev de elimden alındı. Uzman oldum. Prodüktörün sarı basın kartı var, uzmanın yok. Peki uzman ne iş yapar? Ben de şimdi onu soruyorum. Dilekçe verip iş istedim. Masanın başında boş bekliyorum. Yaşam öyküm çok uzun oldu. Elbette benden istenen bu denlisi değildi. Hoş görülürsem sevinirim. Turan Dursun. 16. ayrımın sonu, sayfa 206.